Ayrım 20.
George Cantor ise tersine büyük bir cesaretle çelişmeyi reddetti. Cantor haklıydı. Ortada garip bir durum vardı. George Cantor sonsuz bir diziyi bütün derlemenin içerdiği denli çok terim içeren bir derleme olarak kabul etmişti. Bu temelde o, sonsuz diziler hakkında çok ilginç bir matematik kuram ortaya atabilmiş ve böylece önceden mistiklik ya da karmaşıklığa bırakılan bütün bölgeyi kesin mantık alanına katmıştı. Öneme sahip bir kişi de ilk yapıtını 1879 ve sayı tanımını 1884 yılında yayınlayan Frege'ydi. Fakat buluşlarının dönem açma niteliğine karşın ben ona 1903 yılında dikkati çekene kadar bütünüyle tanınmadan kaldı. Frege'den önce ileri sürülen her sayı tanımının ilkel mantıksal saçmalıklar içermiş olması dikkate değer. Sayıyı çoklukla özdeş tutmak adet olmuştu. Fakat sayının bir örneği özel bir sayı, diyelim ki 3'tür. 3'ün bir örneği ise 3 değerli bir nota ya da atomdur. 3 değerli nota ya da atom çokluktur. Fakat bütün 3 değerliler, notalar, atomlar ve bunun gibi sınıfı, Frege bunu 3 sayısıyla özdeş tutmuştur. Çoklukların çokluğudur ve 3'ün bir örneği olduğu genel sayı çoklukların çokluğudur. Bunu verilen bir sahpanın basit çokluğuyla karıştıran ilkel gramer yanlıştı. Frege'den önceki bütün sayı felsefesini saçma sözcüğünün en kesin anlamıyla bir saçma örgüsü durumuna getirdi. Frege'nin yapıtından aritmetik ve genellikle salt matematiğin tümden gelin mantığının bir uzanımdan başka bir şey olmadığı çıkar. Kant'ın aritmetik önermelerin sentetik olduğu kuramını çürütür bu ve zamana başvurmayı gerektirir. Salt matematiğin mantıktan türetilmesi ayrıntılı olarak Whitehead'le birlikte yazdığımız Principia Mathematica adlı yapıtta gösterilmiştir. Sentaks sorunu. Felsefenin büyük bir bölümünün sentaks adı verilecek bir şeye indirgenebileceği gittikçe açığa çıktı. Bununla birlikte sentaks sözcüğü şimdiye değin alışılanın dışında oldukça geniş bir anlamda kullanılıyordu. Kimi kişiler, özellikle Carnap, bütün felsefi sorunların gerçekte sentaktik olduğunu ileri sürdü ve sentaks yanlışlarından kaçınıldığında felsefi bir sorunun ya çözülür ya da çözülemez olduğunun gösterildiği kuramını geliştirdi. Bunun aşırı bir anlatım olduğunu sanıyorum. Fakat geleneksel sorunlar konusunda felsefi sentaksın yararının çok büyük olduğu kuşkusuzdur. Sentaksın yararını tanıtlar kuramıyla kısaca açıklayarak göstermeye çalışacağım. Bir tanıtla ben, içinde bir şeyin bir adla değil, o şeyin ait olduğu varsayılan ya da ona ait olduğu bilinen bir özellikle gösterildiği bir sözcük öbeğini amaçlıyorum. Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı gibi. Altından yapılmış bir dağ yoktur dediğimi ve sizin de var olmayan şey nedir diye sorduğunuzu varsayın. Eğer ben var olmayan hakkında o altından yapılma bir dağdır dersem dağa bir tür varlık yüklemiş olurum. Yuvarlak kare yoktur dediğimde aynı anlatımı kullanmış olmuyorum. İkisi de yoksa bile altından yapılma bir dağla yuvarlak bir karenin ayrı şeyler olduğunu içerir bu anlatımlar. İşte tanıtlar kuramı bu ve başka güçlükleri çözmek için tasarlanmıştır. Bu kurama göre ve ötesi şöyle şöyle biçiminde bir sözcük öbeği içeren bir anlatım doğru olarak çözümlenir ve şöyle şöyle anlatımı kaybolur. Şu anlatımı alalım sözün gelişi. Beverly adlı kitabın yazarı Scott'tı. Ya da daha tam olarak X Beverly adlı kitabı yazdı anlatımının. X, C olduğunda doğru, başka bir varlık olduğunda yanlış, C gibi bir varlık vardır ve o varlık C, Scott'tır. Bu anlatımın ve o varlık C, Scott'tır kısmından öncesi, Waverley adlı kitabın yazarı vardır ya da var olmuştur ya da var olacaktır anlamına gelir. Böylece altından yapılmış dağ yoktur şu anlama gelir. X altındır ve dağ cinsindendir. Önerme fonksiyonu X, C olduğunda doğrudur, başka türlü doğru değildir. Bu tanımla altından yapılma dağ yoktur dediğimizde amaçlananla ilgili şaşırtıcı durum ortadan kalkar. Bu kurama göre varlık sadece tanıtlar hakkında söz konusudur. Biz, Waverley adlı kitabın yazarı vardır diyebiliriz. Fakat S. Scott vardır demek kötü bir gramer ya da daha doğru bir deyişle kötü bir sentakstır. Varlık hakkında Platon'un Theaetetos'uyla başlayan ve 2000 yıl süren bulanıklığın sonu olmuştur bu. Mantıksal çözümleme çalışmaları sonucu matematiği Pitagoras ve Platon'dan beri işgal etmiş olduğu yüce tahttan indirmek ve ondan türetilen empirikliğe karşı sanıyı yıkmak olmuştur. Matematik bilgisi deneyimden tüme varımla elde edilmez gerçi. Bizim 2 kere 2'nin 4 ettiğine inanmak için nedenimiz bir çift veya bir çiftin daha bir dörtlük ettiğini gözlemiş olmamız değildir. Matematik bilgi bu anlamda yine de empirik değildir. Fakat o, dünya hakkında a priori bilgi de değildir. Gerçekte sözel bir bilgidir sadece. 3, 2 artı 1, 4, 3 artı 1 demektir gibi. İspatı uzunsa da buradan 4'ün 2 artı 2 olduğu çıkar. Böylece matematik bilgi gizemli olmaktan kurtulur. Bir yarda da 3 ayak olduğu konusundaki gizem neyse matematik doğruluktaki gizem de odur. Salt matematikte olduğu gibi fizikte de mantıksal çözümleme felsefesi için gereç sağlamıştır. Özellikle görecelik kuramıyla kuantum mekaniğinde ortaya çıkar bu. Fiziğin kavramsal gelişmesi. Görecelik kuramında filozof için en çok önemli olan uzay ve zamanın yerine uzay zamanı geçirmektir. Sağduyu fiziksel dünyanın belli bir zaman süresi içinde var olan ve uzay içinde hareket eden şeylerden oluştuğunu düşünür. Felsefe ve fizik şey görüşünü maddi töz biçimine dönüştürmüş ve maddi tözün her biri çok küçük ve her biri bütün zaman boyunca var olan parçacıklardan kurulu olduğunu düşünmüştü. Einstein parçacıkların yerine olayları geçirdi. Her olay bir başkasına aralık adı verilen, değişik yollarda bir zaman ve bir uzay ögesine ayrıştırılabilen bir ilişkiye sahipti. Aralığı uzay ögesiyle zaman ögesine ayrıştırmanın çeşitli yolları arasındaki seçim isteğe bağlıydı ve onların hiçbiri kuramsal olarak ötekinden üstün değildi. İki ayrı bölgede A ve B gibi iki olay verildiğinde bir uzlaşıma göre onların eş, aynı anda olduğu söylenebilir. Başka bir uzlaşıma göre A, B'den önce, bir başka uzlaşıma göre ise B, A'dan önce gelebilir. Bu ayrı uzlaşımlara hiçbir fiziksel olgu karşılık olmaz. Bütün bunlardan fiziğin maddesinin parçacıklar değil, olaylar olduğu anlaşılmaktadır. Şimdiye değin bir parçacık sayılan olaylar dizisi olarak düşünülecektir. Bir parçacığın yerine geçen olaylar dizisi kime önemli fiziksel özelliklere sahiptir ve böylece dikkatimizi gerektirir. Fakat o, bizim keyfi olarak ayıracağımız başka bir olaylar dizisinden daha özsel olamaz. Böylece madde, dünyanın bitimsel malzemesinin parçası değil, olayları demetler halinde toplamanın uygun bir yoludur. Kuantum kuramı bu vargıyı berkitir. Fakat onun belli başlı felsefi önemi fiziksel görüntülerin kesikli olduğunu mümkün görmesidir. Bu kuram bir atomda, yukarıki gibi yorumlanan bir atomda belli bir durumun belli bir zaman var olduğunu, sonra birden sonlu olarak yerini ayrı durumlara bıraktığını ileri sürer. Daima var kabul edilen devini sürekliliğinin salt bir ön yargıdan ibaret olduğu görülüyor. Kuantum kuramına uygun olan felsefe henüz yeterince gelişmemiştir yine de. Onun bizi geleneksel uzay ve zaman öğretisiyle görecelik kuramının gerektirdiğinden daha çok uzlaşmak zorunda bıraktığını sanıyorum. Psikolojideki değişme. Fizik, maddeyi daha az maddi duruma getirirken psikoloji, zihni daha az zihinsel yapmaktaydı. Önceki bir konuda düşüncelerin çağrışımını koşullu, şartlı refleksle karşılaştırmıştık. Düşüncelerin çağrışımı yerine geçen bu refleks açıkça daha çok fizyolojiktir. Sadece bir örnektir bu. Koşullu refleksin alanını genişletmek istemiyorum. Böylece fizik ve psikoloji her iki uçtan birbirine yaklaşmakta ve William James'in bilinç eleştirisiyle ileri sürülen yansız bir bircilik öğretisini daha olanaklı kılmaktadır. Zihin ve maddenin ayrımı, felsefeye dinden gelmiş ve uzun zaman geçerli temele sahip gibi görünmüştür. Zihnin de, maddenin de sadece olayları gruplamasının uygun bir yolu olduğunu sanıyorum. Bazı özel olayların sadece maddi gruplar, bazılarınınsa her iki gruba ait ve böylece hem zihinsel hem maddesel olacağını kabul ederim. Modern fizik ve psikoloji, eski algılama sorununa yeni bir ışık tutmuştur. Eğer algı denebilecek herhangi bir şey varsa o, bir dereceye değin algılanan nesnenin bir sonucu olmalı ve nesnenin bilgisinin kaynağı olacaksa az çok onu temsil etmelidir. İlk gerekim sadece öbür dünyasal alanlardan daha çok ya da daha az ölçüde bağımsız nedensel zincirlerin varlığı durumunda yerine getirilir. Fiziğe göre durum budur. Işık dalgaları güneşten dünyaya doğru devinir, hareket eder ve öyle yaparken de kendi yasalarına uyar. Sadece kaba biçimde doğrudur bu. Einstein, ışık ışınlarının çekimle etkilendiğini göstermiştir. Atmosferimize ulaştıklarında kırılan bu ışınların kimisi daha çok saçılır. Onlar insan gözüne ulaştığında başka araçla olmayacak her şey olur ve bizim güneşi görme dediğimiz şey vuku bulur. Bizim güneş hakkındaki görüsel deneyimimiz gökbilimcinin güneşinden çok farklıysa da o yine gökbilimcinin güneşi hakkındaki bilginin kaynağıdır. Çünkü güneşi görmek, ayı görmekten, gökbilimcinin güneşi ile ayı arasındaki ayrıma neden olarak ilişkin biçimlerde farklıdır. Fiziksel nesneler hakkında bilebildiklerimiz bununla birlikte sadece belirli soyut yapı özellikleridir. Güneşin bizim gördüğümüz gibi bir anlamda yuvarlak olduğunu bilebiliriz. Güneş, özre tam, bizim gördüğümüz biçimde yuvarlak değildir. Fakat onun parlak ve sıcak olduğunu, tam olduğunu varsaymaksızın yuvarlağımsı göründüğünü anlatabilir. Böylece bizim fizik dünya hakkındaki bilgimiz sadece soyut ve matematiktir. Bir özetini vermekte olduğum modern çözümsel analitik empiriklik, Locke, Berkeley ve Hume empirikliğinden matematiği işin içine katması, kuvvetli bir mantıksal teknik geliştirmesi açısından ayrıdır. Böylece modern empiriklik, kimi sorunlara kesin karşılıklar bulma yeteneğindedir. Felsefesel olmaktan çok bilimsel nitelikte karşılıklar. Sistem kurucuların felsefelerine bakıldıkça bu empiriklik, bütün evren için bir çırpıda kalıp kuramı bulma yerine sorunlarını teker teker ele alabilme üstünlüğüne sahiptir. Bu bakımdan onun yöntemleri bilimin yöntemlerine benzer. Felsefesel bilgi olanaklı olduğunca bu bilginin böyle yöntemlerle aranması gerektiğinden ve aynı zamanda bu yöntemlerle pek çok eski sorunun çözüm olanağına kavuşacağından kuşkum yok. Bununla birlikte geleneksel olarak felsefeye katılan geniş ve bilimsel yöntemlerin yeteneksiz kaldığı geniş bir alan var geride. Bilimsel değer sorunlarını içeren bir alan. Sözün gelişi bilim, zalimlikten zevk almanın kötü olduğunu kanıtlayamaz tek başına. Bilinebilen bilim aracılığıyla bilinebilir. Fakat yasaya uygun biçimde duygu sorunları olanlar bu alanın dışında kalır. Felsefe, tarihi boyunca düzensiz biçimde karışan iki bölümden kuruldu. Bu bölümler, bir yandan dünyanın yapısıyla ilgili kuram, öte yandan en iyi yaşama yolu konusundaki ahlaksal ve siyasal öğretiydi. Ahlaksal ve siyasal öğretiyi yeterli açıklıkla ayırmada başarısızlığa uğramak birçok karmaşık düşüncenin kaynağı olmuştur. Platon'dan William James'e değin filozoflar, evrenin kuruluşuyla ilgili kanılarının bir şeyleri düzeltme isteğinin etkisi altında kalmasına göz yumdular. Hangi inançların insanları erdemli kılacağını biliyoruz sandılar. Çok kez safsatalı kanıtlar ileri sürdüler, bu inançların doğruluğunu kanıtlamak için. Kendi payıma bu tür bir eğilimden yana değilim, hem ahlaksal hem de zihinsel nedenlerle. Ahlaksal olarak meslek yeteneğini doğruluğun yansız araştırması dışında her şey için kullanan filozof bir tür ihanetle suçludur. Araştırmasından önce doğru olsun yanlış olsun kimi inançların iyi davranışı geliştirecek türden olduğunu kabul ettiğinde felsefesel düşünce alanını felsefeyi sudan bir uğraşı durumuna getirecek ölçüde daraltmaktadır. Gerçek filozof bütün ön kavramları gözden geçirmeye hazırlanmıştır. Doğruluk yoluna bilinçli ya da bilinç dışı herhangi bir sınır konduğunda felsefe korkuyla felce uğrar ve tehlikeli düşünceleri dile getiren kişileri cezalandıran bir hükümet sansürünü ortam hazırlar. Gerçekte o filozof kendi araştırmaları üzerinde böyle bir sansür koymuştur zaten. Yanlış ahlaksal düşüncelerin felsefe üzerine zihinsel etkisi gelişmeyi olağanüstü ölçüde engellemesi oldu. Felsefenin dinsel dogmaların doğru mu, yanlış mı olduğunu ispat edeceğini ya da çürüteceğini sanmıyorum. Fakat Platon'dan beri filozofların çoğu Tanrı'nın ölümsüzlüğü ya da varlığı konusunda kanıtlamalar ortaya koymayı belli başlı iş saymış, kendilerinden önce geçenlerin kanıtlamalarını beğenmemiştir. Sanctus Thomas, Sanctus Anselmus'un, Kant, Descartes'in kanıtlarını hayırladı. Her iki filozof yeni kanıtlar getirmekteydi. Onlar kanıtlarını geçerli kılmak için mantığı yanlış çıkarmak, matematiği mistik duruma getirmek ve derin önyargıların gökten inmiş sezgiler olduğunu iddia etmek zorunda kaldılar. Bütün bunlar mantıksal çözümlemeyi felsefenin belli başlı işi sayan filozoflarca reddedildi. Onlar açıkça insan zekasının insanlık için derin önem taşıyan pek çok soruya tüketici yanıtlar bulmasına yetenekli olmadığını itiraf ederler. Fakat bilim ve zekadan gizlenmiş olan doğrulukları keşfedeceğimiz daha yüksek bir bilgi yolu bulunduğunu da kabullenmezler. Bu alçak gönüllülük ödülünü onlar, önceden metafizik sisi altında saklanan pek çok soruya kesinlikle ve işin içine filozofun anlama arzusu dışında mizacından bir şey katmayan nesnel yöntemlerle yanıt bulunabileceğini ortaya koyarak aldılar. Sayı nedir? Uzay ve zaman nedir? Zihin madde nasıl şeylerdir? Onlara şimdi burada kesin yanıtlar verebileceğimizi sanmıyorum. Doğruluğa, bilimdeki gibi her yeni evrenin öncekinin hayırlanmasından değil, gelişimden doğduğu ardışık yaklaşmalar sağlayabileceğimiz bir yöntemin bulunduğunu da söylemiyorum. Çatışan bağnazlıklar batağında birleştirici birkaç güçten biri bilimsel doğruluktur. Bilimsel doğrulukla inançlarımızı gözlemlere ve insansal varlıklar için olanaklı olduğu ölçüde yöresel ve mizaçla ilgili eğilimlerden sıyrılmış, kişisel olmayan çıkarımlara dayandırma alışkanlığımızı erekliyorum. Bu erdemin felsefeye getirilmesinde direnmek ve onun verimli kılınacağı güçlü bir yöntem bulmak, üyesi olduğum felsefesel okulun belli başlı artamlarındandır, meziyetlerindendir. Bu yöntemin uygulanmasından doğan doğruluğu dikkatle araştırma alışkanlığı bütün insan işlevliği küresine uzatılabilir. Bağnazlığı azaltır, karşılıklı anlaşma ve duygudaşlık yeteneğini artırır böyle bir tutum. Dogmatik iddiaların bir bölümü dikkate alınmazsa felsefenin bir yaşam yolu telkin ve ilham etmekten vazgeçmediği görülür. Kitabın sonu. 6 Mart 2003 Sayfa 207